Bugünkü konuşmamızı kaldığımız yerden devam edelim. İsterseniz belki şöyle yapalım sevgili kardeşler. Tekrar bu ilk 5 ayeti okuyacağım size ama 4 ile 5. ayetler üzerinde daha çok duracağım. O 2 ayet üzerinde bugün durmak istiyorum. 5. bölüm 1. Yuhanna mektubu 5. bölüm. Benim kitaba göre 1858. sayfa Türkçe kitaplarda 5. bölümde şöyle diyor. İsa'nın Mesih olduğuna inanan herkes Tanrı'dan doğmuştur. Babayı seven ondan doğmuş olanı da sever. Tanrı'yı sevip buyruklarını yerine getirmekle Tanrı'nın çocuklarını sevdiğimizi anlarız diyor. Tanrı'yı sevmek onun buyruklarını yerine getirmek demektir. Onun buyrukları da ağır değildir. Yerine getiren için tabii ki ağır değil. Çünkü Tanrı'dan doğmuş olan herkes dünyayı yener, bize dünyaya karşı zafer kazandıran imanımızdır diyor. İsa'nın Tanrı oğlu olduğuna iman edenden başka dünyayı yenen kim diye bir soruyla Yuhanna bizi baş başa bırakıyor ama sonrasında da o sorduğu soruyu sonraki ayetlerde açıklık getiriyor. Evet, Yuhanna 4. ayette şöyle devam ediyor. Çünkü Tanrı'dan doğmuş olan herkes dünyayı yener, bize dünyaya karşı zafer kazandıran imanımızdır. Şimdi dünya üzerinde, içinde yaşadığımız bu yeryüzünde zafer elde etmemizi sağlayan nedir sorusuna bence en güzel yanıtı 1. Yuhanna mektubunun bu ayetinde bize çok net bir şekilde veriyor sevgili kardeşler. Demek ki bizi kurtaran sadece bizi kurtarmakla kalmayıp aynı zamanda bu içinde yaşadığımız yeryüzünde sorunlar da olsa, sıkıntılar da olsa, tehlikeler de olsa bizi koruyan ve zafer elde etmemizi sağlayan Mesih İsa'da sahip olduğumuz imandır sevgili kardeşler. Demek ki elde edilen zafer aslında imana dayalı bir zafer olduğunu görmemiz gerekiyor burada. Yani bizler iman ettik, Rab İsa Mesih'i Rab ve kurtarıcı olarak kabul ettik ve Tanrı'nın çocukları olduk. Ama ne demiştim geçen hafta da vurguladım. Biz Tanrı'nın çocuğuyuz ve bu dünyadayız. Bu dünyada yaşıyoruz ama bu dünya içerisindeki sıkıntılarla yüz yüze kalmamız ve boğuşmamız gerekiyor. Yani cennette değiliz değerli kardeşler. Ama tüm zorluklar, tüm sıkıntılar ne olursa olsun boyutu, ağırlığı, rengi o durumlara karşı ayakta durabilmenin bir yolu var mı? Evet var. Nedir bu? Bizde etken olan iman sevgili kardeşler. Bu kadar açık, bu kadar net. Demek ki bize düşen nedir? Eğer zafer iman aracılığıyla gerçekleşiyorsa sevgili kardeşler, o zaman bize düşen de imana sımsıkı sarılmamız gerekiyor. Bakın, sımsıkı sarılmak nedir? İmana sımsıkı sarılmak nedir? Ne anlıyoruz imana sımsıkı sarılmakla? İmana sımsıkı sarılmak dediğimiz zaman neyi anlamamız gerekiyor? Evet. Evet. Tabii. Doğru. Şimdi bakın Efesler mektubunda 6. bölümde biliyorsunuz ruhsal silahlar orada sıralanıyor. Bizim savaşımız ete kana karşı olmadığını, yani bombanın olmadığını, tüfeğin, silahın, bıçağın olmadığını, ruhsal silahlar olduğunu orada ifade ediyor. Ve ifade ederken orada bir şey söylüyor. İmanı bir şeyle, bir silahla bütünleştiriyor. Nedir o silah? İman kalkanını diyor eline alın. Değil mi? İman kalkanınızı eline alın. Demek ki imana sarılmak demek aslında bizi koruyacak olan, bizi ayakta dimdik duracak, tutacak olan, şeytanın bütün oklarına karşı bizi koruyacak olan tek silahın iman kalkanı olduğunu söylüyor. Demek ki iman kalkanını biz elimizde tuttuğumuz sürece ayakta dimdik durabilme gücüne, ayrıcalığına sahibiz sevgili kardeşler. Onun için burada asıl önemli olan bizler o imana sarılarak adımlarımızı atmamız gerekiyor. Ve şunu da bilmemiz gerekiyor. İmana sarıldığımızda, iman ışığında adımları atarken kime ait olduğunu da unutmayacaksın. Bakın, bunu ben burada defalarca ifade ettim. İman bize şunu anımsatmalı. Kime iman ediyorum? Ve o iman benim kime ait olduğumu söylüyor, açıklıyor sevgili kardeşler. Şimdi eğer ben kime ait olduğumu unuttuğum an, içinde bulunduğum durumlarda nasıl davranmam gerektiğini de unutuyorum. Ve ne yapıyorum? Kendi gücümle, kendi kafamdaki doğrularla hareket etmeye başlıyorum. O zaman birçok yanlışlar yapıyorum doğal olarak da. Bakın, herhalde Büyük İskender duymayan yok herhalde, değil mi? Alexander the Grossan, değil mi? Büyük İskender'i duymayan yok, değil mi? Yunanistan'dan ta Hindistan'a kadar koskoca büyük bir alanda imparatorluk kurmuş. Pers İmparatorluğunu yıktıktan sonra büyük bir imparatorluk kurmuş. Koca bir komutan, büyük bir komutan, güçlü bir komutan. Ve bu komutan sevgili kardeşler bir savaşta bir askeri dikkatini çekiyor. Ve onu görünce hemen askere diyor ki büyük bir haşmetle, asker diyor buraya gel. Asker birden irkiliyor, elindeki kılıçla İskender'in önüne koşuyor. Hemen duruyor, selam veriyor, eli aşağıda, emredin komutanım diyor. İskender onun gözlerinin içerisine bakıyor. Diyor ki, ismin ne diyor senin? Adını söyle bana. Titriyor elindeki kılıçla, diyor ki, komutanım diyor, sizin gibi diyor, benim de adım İskender. İskender bakıyor onun gözünün içerisine. Kendine bakıyor önce, ondan sonra onun gözünün içerisine bakıyor. Madem köle diyor, git ve savaş. Ya da adını değiştir. Bu ne demektir? Kime ait olduğunu unutma. Senin adın ne? Wie heißt du? Ich heiße Recep. Senin adın ne Hava? Söyledin bak, senin adın ne Hava? Senin adın ne Sami? Biz kendimizi nasıl ifade ediyoruz? Bilmiyor musun kardeşim? Sen imanını nasıl söylüyorsun bakayım? Yani yeri geldiği zaman kusura bakma ama ben nı diyorum. Hristiyan sözünü kullanıyoruz değil mi? Hristiyan ne demek Hristiyan? Hristos sözünden geliyor. Ne demektir biliyor musunuz Hristiyan sözü? Mesihçi demek. Mesih'in ardından giden. Hristos sözü. Yani Tanrı'dan doğmuş Tanrı çocuğu. İh hayse, şey, benim adım bu. Bu kadar basit. Benim adım Tanrı'dan doğmuş Tanrı çocuğu. Tabii onu diyecektin. Sen unutmuşsun kime ait olduğunu. Ya da adını değiştir. Değil mi? İskender güzel söyledi bunu. Bak, dedi, İskender güzel söyledi değil mi? Ya bunu yap ya da yapamıyorsan adını değiştir. Değerli kardeşler, gerçekten bence çok çok önemlidir. Bizlerin kime ait olduğunu bilmemiz sevgili kardeşler. Onun için Yuhanna 16. bölümde 33. ayette bakın ne diyor. Çok iyi bilinen bir ayet. Çok iyi bildiğimiz bir ayet. Bunları size bende esenliğiniz olsun diye söyledim diyor Tanrı, Rabbimiz. Yani bizde esenlik olsun diye, kaygı çekmeyelim diye bu içinde yaşadığımız yeryüzünde bunları size söyledim diyor Tanrı. Diyor ki dünyada sıkıntılarınız olacaktır. Nokta. Ama diyor ki cesur olun, ben dünyayı yendim. Bu ne demektir sizce? Değerli kardeşler, ben dünyayı yendim ne demektir? Nedir bu? Zafer kazanan bir komutana aitiz değil mi? Demek o zaman şunu söylememiz mümkün mü değerli kardeşler? Bütün olumsuzluklara rağmen, tüm olumsuz gelişmelere rağmen aslında Recep, aslında sizler Tanrı çocukları, yeniden doğmuş Tanrı çocukları aslında büyük komutan Rabbimizin tarafındadır. Yani biz Rab İsa Mesih'in tarafındayız. O komutana aitiz değerli kardeşler. Onun için bu bizi ayakta tutmaya yeter aslında. Bunu eğer biliyorsak, eğer unutmadıysak bu bizim için yeterlidir değerli kardeşler. İşte onun için ben öyle bir komutanın çocuğu olduğum için, ona ait olduğum için ve onu sevdiğim için, geçen hafta da bunu vurgulamıştım, onun buyrukları da bana ağır gelmiyor. Onun buyrukları da bana ağır gelmiyor değerli kardeşler. Biz geçen hafta bunun altını önemli çizdik. Hatırlayın değil mi? Neden Tanrı'nın buyrukları bize ağır gelmiyor? Çünkü biz onu seviyoruz. Sevdiğimiz için buyruklar ağır gelmemesi lazım. Ama ben buna bir şey daha ilave etmek istiyorum. Neden Tanrı'nın buyrukları bizim için ağır gelmiyor? Buna bir şey daha ilave edelim değerli kardeşler. Tanrı'nın buyrukları bize ağır gelmiyor. Çünkü Tanrı'nın buyrukları bizim için iyidir ve yararlıdır. Yani yararlı olduğu için, iyi olduğu için o buyruklar bizim için kesinlikle ve kesinlikle boyun eğmememiz düşünülemez değerli kardeşler. Demek ki insan şöyle bir düşünsün. Eğer bir şey iyiyse, biliyorsun ki o şey benim için iyidir. Ya da o şey benim için yararlıdır. O zaman o şey, o kişi için ağır bir yük olabilir mi sizce? Yani eğer o yararlıysa senin için, iyiyse o şey senin için, o senin için bir yük haline gelebilir mi? Hayatımızda böyle bu. Ruhsal kapsamda değil ama dünya genelinde düşünürsek, doğru mu Aytaç? Yani senin gözünde, senin hayatında iyi gördüğün bir şey var, doğru gördüğün bir şey var. Değil mi? Yararlı olabileceğine inandığın bir şey var. E sen ne yaparsın? Ona dirsek çevirebilir misin? Bitti. Bu kadar basit. Ben de diyorum ki eğer o ait olduğun kişi senin için gerçekten iyiyse, sevdiğin kişi ise, o zaman senin dirsek çevirmen mümkün değil. Mümkün olması lazım aslında değerli kardeşler. Gerçeği söylemem gerekiyorsa. Demek ki Tanrı'nın buyrukları ağır değil. Ama şunu düşünmemiz lazım. Tanrı aslında o kadar inayet tanrısı ki biz o buyrukları bize verip de bizi buyruklarıyla baş başa bırakmadı. Bize ne yaptı? O buyrukları yerine getirebilme için bize bir güç verdi değil mi? Bize bir ruhu olarak ifade ettiğimiz bir gücü, Tanrı'nın gücünü, kutsal ruhu bize emanet etti. Bizim yüreğimize koydu değerli kardeşler. Demek ki eğer bir kişi yeniden doğduysa o buyrukları yerine getirmesinde bir zorluk yok. Ama o kişi yeniden doğmadıysa, doğal insansa, yeniden doğmadıysa o kişi için buyrukları yerine getirmesi tabii ki düşünülemez ve gerçekten de zordur ve ağır gelir. Kutsal kitapta baktığımız zaman dünya deyince bize ne açıklanıyor? Şimdi dünya dediğimiz zaman aklımıza ne geliyor dünya sözünde? Şimdi Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi dediğimiz zaman Tanrı dünyayı mı sevdi? Yoksa Tanrı? Evet. O zaman Mikail'in dediği gibi Tanrı aslında dünyayı sevdi demekle aslında içindeki canları, bizleri, biz insanları sevdiğini kastediyor sevgili kardeşler. Onun için burada dünya derken aslında insanları değil, dünyada var olan, şeytanın egemenliği altında var olan sistemi aslında bize burada açıklıyor değerli kardeşler. Bunu bu şekilde anlamamız ve görmemiz gerekiyor. Yani şeytanın yönettiği, egemen olduğu her alan olarak ifade edebiliriz. Çünkü şeytan biliyorsunuz Tanrı'ya baş kaldıran, gerçekten uzak, gerçeğe karşı duran ve yalanın babası olduğunu ifade eden bir varlık. Yani yalanın özü olaraktan biliyoruz. Şimdi kutsal kitapta çok güzel bir şekilde Yuhanna da zaten kendisi bunu çok güzel bir şekilde ifade ediyor. Bakınız ikinci bölüme aynı mektup, birinci mektup ikinci bölümde aynı mektubun ikinci bölümünde 15. ayette diyor ki dünyayı sevmeyin. Dünyayla ilgili şeyleri de sevmeyin. Eğer bir kimse dünyayı severse onda babanın sevgisi yoktur diyor. Şimdi az önceki açıklamaya bakarsan burada dünyayı sevmeyin derken neyi kastediyor dedik? İnsanları değil. Çünkü Tanrı zaten o insanlar için canını feda etti. Neyi kastediyor burada? Tanrı'yı, İsa Mesih'i onun gücüne dayanmadan, onu dışarıda bırakarak uygulanan, yerine getirilen bütün dünya sistemi olarak bunu görüp ya da düzen ya da uygulamalı olduğunu görüp anlamamız gerekiyor değerli kardeşler. Bunun içerisine eğitim de giriyor, bugün sanat da giriyor, müzik de giriyor değerli kardeşler. Emin olun bugün dünya müziği bile bizi aslında biçimlendiriyor ister istemez. Doğru mu? Hepimizin hoşuna giden bir müzik alanı var. Ben Türk sanat müziğini çok seviyorum. Ama ister istemez insanı biçimlendiriyor. Dünya müziği, yani ilahiler beni biçimlendirsin, ilahilerin beni biçimlendirmesi ne ben izin vermem lazım. Ama dünyadaki oluşumlar, bütün bu sanatla dahil, müzikle dahil bütün oluşumlar aslında biz insanları, imanları da etkisi altına almaya, onları kafa üstü getirmeye çalışıyor. Yani bir şekilde dünya düzeni Baba Tanrı'ya karşı bir şekilde mücadele ediyor değerli kardeşler. Onun için diyebiliriz ki tanrısal sevgi ile babanın sevgisi ile dünya sevgisi örtüşmüyor birbirleriyle. Çakışıyorlar. Evet. Birisi şöyle bir ifade kullanmış bir imanlı kardeş. Eğer imanlılar bu dünyaya ait olmuş olsalardı dünya daha da fazla olurdu diyor. Anlayabildiniz mi bir şey? Eğer imanlılar bu dünyaya ait olmuş olsalardı dünya daha da fazla olurdu. Şimdi düşünün. Genelde 80 milyon nüfus yaşıyor değil mi Almanya'da? Almanya'daki imanlılar hani Wiedergeboren Christ dedikleri olay yeniden doğmuş imanlı olaraktan %3 olduğunu söylüyorlar. Yani 3 kere 8 24 2 milyon 400. Yuvarlak 3 milyon. Aslında buradaki ifadeye göre şöyle düşünmemiz lazım. Aslında eğer bu imanlar dünyaya ait olmuş olsalar bu Almanya'ya ait olmuş olsalar biz imanlar o zaman ne olması lazım? 80 değil 83 milyon olması lazım. Ama bizler şöyle düşünmemiz lazım. Aslında ruhsal kapsamda şöyle düşünmemiz lazım. Bizler bu dünyadayız ama bu dünyaya ait değiliz. Bunu görmemiz gerekiyor. Bizler bu dünyadayız ama bu dünyaya ait değiliz. Yani buradaki sisteme bizim katkı payımız nokta kadar olmamalı, olamaz da sevgili kardeşler. Onun için bütün bu düzen bize karşı savaş etmeye devam ediyor. Evet. Şimdi tekrar bunun üzerinde duruyorum. Bu iman olayı çok geniş olduğu için bunu üzerine durmak istiyorum. Şimdi bir kişi iman ettiği zaman ne oluyor? Tanrı'dan doğuyor, değil mi? Ve Tanrı'dan doğduğu için doğal olaraktan tanrısal yapıya sahip oluyor. Yani yeni bir doğanın sahibi oluyor. Yeni bir doğaya sahip oluyor. Ve kişi bu yeni doğanın yönetiminde eğer adımlarını atıyorsa, eğer ben yeni doğmuş bir kişi olaraktan yeni doğanın istikametinde, yönünde ona uyarak hareket ediyorsam kesinlikle itaatsizlik etmem mümkün değil. Yani yeni doğa kesinlikle itaatsiz olmaz. Eğer itaatsizlik ediyorsa nedir itaatsizlik eden? Bizim eski doğamızdır sevgili kardeşler. Onun için bakın Yuhanna bunu 18. ayette 5. bölümün 18. ayetinde bakın ne diyor. Doğruluyor aslında bunu. Şöyle doğruluyor. Ne diyor? Tanrı'dan doğmuş olan günah işlemediğini biliriz diyor. Şimdi bakın Tanrı'dan doğmuş olan. Demek ki günah işlemeyen nedir? Tanrı'dan doğmuş olan yeni doğadır. Demek ki yeni doğa günah işlemez. Eğer ben günah işliyorsam eski doğa bende etkin olduğu için. Yani eğer eski doğa benim yönetimimdeyse, beni kontrol ediyorsa o nedenden dolayı ben günah işleyebilirim. Yoksa yeni doğanın günah işleme şansı bir nokta kadar bile yok sevgili kardeşler. Onun için itaatsizlik eden tek eski doğadır. Demek ki eğer eski doğayla iç içeysen Tanrı'nın istemi yönünde hareket etmen zaten mümkün değil sevgili kardeşler. Doğru mu? Eğer sen eski doğanın yönetimi altındaysan Tanrı'ya itaat etmen mümkün mü? Mümkün değil. Ancak yeni doğanın yönetimi altında olman gerekiyor. Onun için bize Tanrı'nın buyrukları bazen ağır geliyor. Neden? Eski doğa egemen olduğu zaman ağır gelmeye başlıyor Tanrı'nın buyrukları bizim için. Onun için şunu yürek doluluğuyla söylemek istiyorum değerli kardeşler. Dünya aslında çok çekici değil mi? Çekici mi? Evet çekici. Ama aslında dünyanın çekiciliği kim için geçerli biliyor musun? Eski doğa için geçerli aslında. Eski doğa için dünya çekicidir. Ama yeni doğa için dünya çekici değil. Bunun altını önemli çizmek istiyorum değerli kardeşler. Bakın, ikinci bölümde, aynı mektubun ikinci bölümünde, 1. Yuhanna mektubu ikinci bölümü 16. ayette. Birazcık açayım mı? Üşüdüğünüz zaman söylersiniz ha. Üşüdüğünüz zaman söyleyin. Birazcık oksijen girsin içeriye. Ne diyor? Benliğin tutkuları, gözün tutkuları, maddi yaşamın verdiği gurur babadan değil diyor. Ne demektir bu? Yani yeniden doğmuş olan doğadan değil. Yeni doğadan değil. Dünyadandır diyor sevgili kardeşler. Görebiliyor musunuz? Yani benliğin tutkuları, gözün tutkuları, maddi yaşamın verdiği gurur eski doğamıza ait. Yeni doğamıza ait değil. Ve şimdi buna açıklayabilmek için bize yardımcı olabilecek bir benzetme var kutsal kitapta. Yeşu ve İsrail halkı biliyorsunuz bu vaat edilen ülkeye girmelerinin öyküsü anlatılıyor bize Yeşu kitabında. Öncelikle tabii ki şunu söylemek istiyorum. Bu vaat edilen ülke Kenan diyarıydı biliyorsunuz. Ama Kenan diyarı dediğimiz zaman onu bir cennet olaraktan görmememiz gerekiyor. Burada simgesel anlamda Kenan diyarı imanlının Rab Tanrı'yla birlikte burada yaşaması gerektiğini söyleyen bir durumu temsil ediyor sevgili kardeşler. Ama buna rağmen dışarıda kişi ruhsal bir çöl hayatı yani Tanrı'dan uzak bir hayat yaşıyor olabilir. Yani kişi imanlı olduğunu söyleyebilir, Tanrı'da olduğunu söyleyebilir ama kurak bir hayat yaşıyor olabilir. Sanki çölde bir hayatmış gibi bir hayat olabilir. Neden? Ancak o kişi Tanrı'dan uzak bir hayatı varsa o hayat ancak çöl hayatı durumuna düşer değerli kardeşler. Onun için nasıl ki fiziksel açıdan bu İsrail halkı çölde biliyorsunuz uzun zaman dolaştıysa, bugün de imanlı olduğunu söyleyip ruhsal kapsamda bir çöl hayatı yaşayanlar aramızda var. Etrafımızda çok insanlar var. İmanlılar ama çöl hayatı yaşıyorlar aslında. Yani Tanrı'dan uzak. Tanrı'ya inandıklarını söylüyorlar. Tanrı'ya bağlı olduklarını söylüyorlar. Ama aslında kurak bir hayat içerisindeler. Çöl hayatı içerisindeler sevgili kardeşler. Onun için ben diyorum ki çölde bereket yok değerli kardeşler. Ruhsal bereketleri aldığımız yer sadece ve sadece ruhsal kapsamda Kenan diyarı. Yani Rab ile birlikte olduğumuz yer. Yani eğer sen Rab ile birlikte hayat yaşıyorsan Kenan diyarının özelliklerini yaşıyorsun. Rab ile birlikte yaşıyorsan eğer sevgili kardeşler. Şimdi Yeşua ülkeye girdiği zaman oradaki insanlar hemen Yeşua'ya teslim oldular mı? Hemen oradaki halk Yeşua'ya teslim oldular mı sevgili kardeşler? Hemen olmadılar değil mi? Yeşua'ya teslim olmadılar. Kenan diyarı imanlının hayatını temsil ettiğine göre değerli kardeşler, Rab ile beraberliği temsil ettiğine göre bu durumu kendi yaşamımıza da uyarlayabiliriz değerli kardeşler. Tanrı bize nasıl ki o insanlara bir ülke vaat etti, bir Kenan diyarı vaat etti, bir ülke vaat etti. Tanrı da bize aslında bir ülke vaat etti. Neresi o? Rabbimizle beraber olacağımız, sonsuza dek birlikte olacağımız bir yer. O kutsal yer, Tanrı'yla beraber olacağımız o yer bizim için vaat edildi ve o yer bizi bekliyor Rabbimizin gelişine kadar değerli kardeşler. Onun için bu yeryüzünde Tanrı'nın bize verdiği birçok bereketler var. O bereketlerinin tadını çıkarmamız lazım ama bizler Tanrı'nın bize vermiş olduğu o bereketlerin tadını çıkarmaya çalışırken şeytan da ne yapıyor? O bereketlerden uzaklaşalım diye, o bereketlerin tadını iyice alamayalım diye ne yapıyor? Bize karşı savaşıyor iblisle ister istemez değerli kardeşler. Bizler de doğal olaraktan iblise karşı direnmemiz gerekiyor ki o bereketlerin doluluğunu, zenginliğini doya doya yaşayabilelim değerli kardeşler. Şimdi Yeşua vaat edilen ülkeye geldiği zaman önünde dikilen 3 tane düşman vardı. Neydi onlar biliyor musunuz? Yeşua vaat edilen ülkeye geldiğinde onun önünde dikilen ki bugün bizim için de geçerli olan aslında 3 tane düşman vardı. Neydi onlar? Sizden küçük yanıtlar beklerim. Yani biraz ben de sesimi dinlendirmiş olurum. Surlar mı vardı? Surlar vardı. Bizim de hayatımızda hadi surlar diyebiliriz. Engel olarak bunu da temsil edebiliriz. 3 tane düşman.
Halkın kendisi vardı orada yaşayan halk.
Evet. Casuslar, evet. Aslında bugün o zaman şöyle düşünelim. Şimdi Yeşua'nın dönemini düşündüğümüz zaman birazcık zorluk çekiyoruz. Bugün günümüzde bizim düşmanımız kim? Önümüzde dikilen düşman kim? İblis. Evet, başka? Dünya. Üçüncü? Evet, kendin. Beden. Demek ki Yeşua'nın önünde de dikili olan 3 tane düşman vardı. Birincisi dünya. İkincisi beden. Kendi benliğimiz beden. Üçüncüsü de şeytan sevgili kardeşler. Bugün de aynı şekilde bizim için de bu 3 düşman faal etkin bir şekilde bize karşı savaşmaya devam ediyor. Onun için 6. Bölümde Yeşua 6. bölümde ilk ayette orada diyor ki Era kentinin kapıları sımsıkı kapalıydı diyor. Bakın bu çok önemliydi. Yani bu neyi gösteriyor bize? Era kentinin kapıları sımsıkı kapalıydı. Yani güçlüydü, geçilmezdi, yenilmezdi. Bunu ifade ediyor. Geçilemez, yenilemez ve çok güçlü. Yani halk içinde o kente girmenin imkansız olduğunu bize açıklıyor. Ama bunun bir tek yolu vardı. Mümkündü ama bir tek yolu vardı. Neydi o? Ha? Tamam ama şimdi böyle bir şeyi uygulamayı yani günde bir kez olmak şartıyla 6 gün boyunca döneceksin. Ondan sonra borazanları 7. gün borazanları ötüreceksin. Surlar yıkıldı. E şimdi buradan ne anlıyoruz biz? Yani hangimiz bunu yapsak? Dönsek dolap beygiri gibi. Ondan sonra borazanları çalsak da hangimiz o engelleri aşabilir? Onu deme. Bakın 4. ayette okudum aslında. Yanıtı var. Bakın nasıl? Bak ne diyor 4. ayette? Bize dünyaya karşı zafer kazandıran imanımızdır diyor. Demek ki ancak o engeli aşabilmenin bir tek koşulu vardı. O da iman. Aynı işte onun içerisinde senin dediğin gibi itaat da giriyor. Çünkü iman kendi başına bir şey yapmıyor. Ancak itaat edersen, uygulamaya sokarsan iman olma özelliğini bize gösteriyor. Şimdi Yeşu buraya saldırdığı yer bu Era kentiydi sevgili kardeşler. Neyi tasarlıyordu Yeşu? Burayı ikiye bölmek ve ayrı ayrı bir şekilde onları ele geçirmek. Şimdi bu birinci düşman, bu Era kenti kutsal kitapta dünya isim geliyor. Era eşittir dünya isim geliyor. Demek ki birinci düşman dünyaydı. İkincisi neydi? 8. bölümde yer alıyor. Yeşu 8. bölümde yer alıyor. Ay kenti diyor. Ay kenti. Ay bölgesi. Bu neyi simgeliyor? Bu da doğal benliğimizi simgeliyor. Bedeni simgeliyor sevgili kardeşler. Yani şöyle şimdi düşünelim. Neden bunu söylüyorum? Yeşu burayı çok küçümsedi. Biz burayı alırız ya dedi. Hiç sorun değil. 3000 asker ile küçümsedi. Ama sonra okuyoruz o 8. bölümde okuyoruz. Ay halkı önünde, ay kenti halkı önünde askerler kaçtılar. Birçok kayıp verdiler İsrail askerleri. Yani İsrail askerleri kayıp verdi ay kenti karşısında. Çünkü Yeşu karşısındaki benliği diyelim ifade eden o bedeni çok küçümsedi. O düşmanı çok küçümsedi. Ve ne oldu? Böyle bir durum yaşadılar. Kaçmak zorunda kaldılar sevgili kardeşler. Ama neden biliyor musunuz? Asıl önemli olan nokta. Orada değerli kardeşler 7. bölümde 11. ayette Yeşu'dan söz ediyorum 7-11'de ne diyor orada? Ya 7-11'de değil mi? Sonra ne diyor? 7-11. Günah işledi. Bakın onların savaşı kaybetmelerindeki neden neydi biliyor musunuz? Günahtı. Yani o beden ne yaptılar biliyor musunuz bunlar? Tanrı'ya ait olan eşyaları çaldılar. Kendi eşyalarının içerisine sakladılar. Gizlediler. Bu bir itaatsizlik. Tanrı'nın sözleşmesine karşı durdular. Yani itaatsizlik ettiler. Günah hayatlarına girdi. Demek ki bir kişinin hayatına günah giriyorsa onun zafer elde etmesi mümkün değil. Ve bunu mümkün kılan bedenlerimiz sevgili kardeşler. En büyük düşmanlardan bir tanesi. Onun için o günah onları bu noktaya getirmişti sevgili kardeşler. Yani şöyle diyelim, simgesel olaraktan, bunu eğer bir simge olaraktan kullanacak olursak, birçok imanlı dünyayı yenebilse de, yani bizim Yeşu'nun İra'yı yendiği gibi, dünyayı simgeleyen İra'yı yendiği gibi, ona karşı zafer elde ettiği gibi, yine de kendi bedenine yenik düşebilir. Burada bize açıklanan gerçek bu. Kendi bedenine yenik düşebilir. Başka bir ifadeyle, birçok imanlı dünyasal şeylerle ilgilenmediği halde, bakın dikkat edin, dünyasal bir takım arzularla, isteklerle haşır neşir olmadığı halde kiliseye gelip dedikodu yaparak bedenine yenik düşebilir. Doğru mu? Doğru. Her an insanoğlu en yakın olan düşmana karşı yenik düşmesi mümkün. Evet. Üçüncüsü neydi? İblis dedik değil mi? Yeşu 9. bölümde üçüncü düşman şeytanı simgeleyen Givonlular. Bir halktı, Givon halkı, Givonlular. Givon halkı, 9. bölümde okuyoruz orada. Bu kişiler çok kurnazca davrandılar. Bu Givon halkı Yeşu'ya karşı çok kurnazca davrandılar. Yalan söylediler Yeşu'ya. Yani Yeşu'yu aldattılar sevgili kardeşler. Yeşu'ya yalan söylediler, Yeşu'yu aldattılar. Ve aslında Yeşu Tanrı'ya itaat etmesi gerekirken, boyun eğmesi gerekirken itaat etmedi. Kafasındaki doğrulara göre hareket etti. Ve ne oldu? O kişilerin söyledikleri yalan karşısında büyük bir hüsran yaşadı. Onun için Yuhanna 8. bölümde biz okuyoruz. 44. ayette diyor ki şeytan yalanın babasıdır. Bak bizim halkımızda baba deyince özdür deriz değil mi? Yani Yahudi halkı arasında da baba özü simgeliyordu. Yani şeytan yalanın özü. Yani şeytanın yapısı yalandan oluşmuş. Yapısı yalandan oluşmuş değerli kardeşler. Şimdi 4. Ayete dönelim. 4. ayete tekrar dönüyoruz. 1. Yuhanna mektubu 5. bölüm 4. ayet. Çünkü Tanrı'dan doğmuş olan herkes dünyayı yener. Demek ki eğer sen Tanrı'nın çocuğuysan dünya üzerine yenki kazanman mümkün hale geliyor. Ama nasıl mümkün hale geliyor? Ancak imanla, savaşarak değil. Bakın dikkat edin. Savaşarak değil. İmanla, iman ederek, iman adımları atarak, iman kalkanını eline alarak ancak savaşmak mümkün değerli kardeşler. Onun için bunu da burada söyleyeyim hızlı bir şekilde. Ve Galatyalılar mektubunda, bugün biliyorsunuz Galatyalılar nerede, hangi bölgede? Ankara'da değil mi? Ankara bölgesinde bulunan topluluğa, Galatya topluluğuna mektup yazarken Pavlos orada çok güzel ifade ediyor bize 5. bölümde. Galatyalılar 5'te. Galatyalılar 5. Ayet 16'dan 24'e kadar uzun bir bölüm. Çok hızlı bir şekilde okuyacağım size. 16'dan 24'e kadar olan kesim. 5, 16, 24. Ruhun yolunda yürüyün. O zaman benliğin arzularını yerine getirmezsiniz. Çünkü benlik ruha karşı, ruh ise benliğe aykırı olanı arzular. İstediğiniz şeyleri yapmayasınız diye bunlar birbirlerine karşıttırlar. Ama ruh size önderlik ediyorsa yasaya bağlı değilsiniz. Benliğin işleri açıktır. Bunlar cinsel ahlaksızlık, pislik, şehvet, putperestlik, büyücülük, düşmanlık, çekişme, kıskançlık, öfke, bencil, tutkular, ayrılıklar, bölünmeler, çekememezlikler, sarhoşluklar, eğlence ailemleri ve buna benzer şeylerdir diyor. Ruhun meyvasını sıralıyor. Sevgi, sevinç, esenlik, lütuf diye. Ondan sonra diyor ki Mesih İsa'ya ait olanlar benliği, dikkat edin, tutku ve arzularıyla beraber çarmıha gelmişlerdir. Şimdi bizler değerli kardeşler kendi işlerimize baktığımız zaman, hani ilişki içerisinde olduğumuz işlere, uğraştığımız işlere baktığımız zaman kötü benliğimizi görmemiz mümkün mü? Kötü benliğimizi görebiliyor muyuz? Kendi yaptığımız işlere baktığımız zaman hava gülümseyerek kafa salladığına göre doğru, o onaylıyor. Yani burada sıralandığı gibi cinsel ahlaksızlık diyor, putperestlik diyor, düşmanlık diyor, çekişme diyor, kıskançlık, öfke, tüm bunlar benliğimizin aynası. Yani bir şekilde bunların hepsi, burada sıralanan bütün bu pislikler, Bütün bu çirkinlikler, hoş olmayan şeyler bizim benliğimizin aynasından yansıyor mu başkalarına? Bu çok önemli. Şimdi biz genelde hadi bende bunlar yok dersiniz ama genelde şunu itiraz ediyoruz. Ya ben putperest değilim diyoruz. Putperest değilim. Aslında değerli kardeşler, eğer sen sana ait olduğun Tanrı'dan daha fazla birini seviyorsan ya da bir şeyi ondan daha üstün tutuyorsan aslında o bir puttur. Kutsal kitaba göre. Yani putperest olmadığımızı söyleyebiliriz. Ama hayatımızda bir put mutlaka olmuş olabilir. Onun için kendimizi samimiyet içerisinde yoklamamız gerekiyor değerli kardeşler. Ve yoklayın, göreceksiniz ki birçok eksiklerimiz var. Birçok eksiklerimiz var. Şimdi son şeyi de bu benlik sözüne de bakmak istiyorum. Benlik. Şimdi benlik dediğimiz zaman ne anlıyoruz benlik? Ego dediğimiz benlik deyince ne anlıyoruz? Benlikten ne anlıyoruz?
Hep ben.
İnsanın doğal tabiatı değil mi? Öyle diyebiliriz. Benlik eşittir insanın doğal tabiatı. Demek ki kutsal kitaba baktığımız zaman gerçekten de değerli kardeşler, Tanrı hiçten yarattığı insanı gerçekten çok harika bir şekilde onun hakkında bize geniş bir bilgi veriyor kutsal sözde. Şimdi kutsal söze baktığımız zaman insan yapısı üç şeyden oluşuyor. Nedir onlar? Hemen söyleyeceksin, çok basit değil mi? İnsan yapısı neden oluşuyor? Bir. Bana baktığınız zaman ne görüyorsunuz? Bedenimi görüyorsunuz değil mi? Demek ki insan neden oluşuyor? Bedenden ve ruhtan ve candan. Kutsal kitap bize bunu söylüyor. Üç şeyden oluşuyor. Beden, ruh ve can sevgili kardeşler. Şimdi bizim gözümüzün görebileceği tek şey beden sadece. Etten, kemikten, sinirden oluşan yapımıza biz beden diyoruz değerli kardeşler. Ama ruhu ve canı görebilmemiz mümkün değil. Ama can nedir? Can deyince ne anlıyoruz? İsteklerin, arzuların, düşüncelerin oturduğu yer. Bu can. Buna can diyoruz biz. Bazıları bunu ruhla birleştiriyorlar. Aslında tamamen farklı. Canla ruh farklı değerli kardeşler. Çünkü can ruh gelince oluştu. Onun için bir beraber olaraktan görmeyeceğiz. Demek ki can eşittir düşüncelerin, isteklerin, arzuların oturduğu, birleştiği yer olarak söyleyebiliriz. Şimdi ruh deyince ona bakalım. Ruh deyince ne anlıyoruz? Şimdi ruh aslında ne zaman verildi? İnsanın yaratılışında verildi değil mi? Amaç neydi? Tanrı Adem'i yarattığında burnuna yaşam soluğunu üfledi değil mi? Ruh. İbranice'deki ruh sözü. Ruha sözü. Ruh üfledi. Değil mi? Amaç neydi? Hayvanlara ol dedi, oldu. Ama insana ruhunu verdi. Ayıran en büyük özellik bu. Demek ki hayvanda ruh yok. Ama insanda ruh var. O ruhun özelliği neydi biliyor musunuz? Beni Tanrım'la ilişki içerisinde olmamı sağlamak. Amaç buydu. Sadece beni Tanrım'la ilişki içerisinde, sağlıklı bir şekilde ilişki içerisinde olmamı sağlamak ve aynı zamanda da bedenle canı da denetim altına almak ve Tanrı'ya yöneltmek. Ruhun özelliği buydu. Ruh beni Tanrı'ya bağlıyor ve bedenle canı da kontrol altına alarak ne yapıyor? Benim Tanrı'ya bakmamı, Tanrı'ya yönelmemi sağlıyor değerli kardeşler. Ama günahtan dolayı ruh ne halde? Ölü. Bakın Efesler 2. bölüm, yanılmıyorsam Efesler 2. bölümde ilk 1. ayette ne diyor? Sizler de suçlarınızdan ötürü, günahlarınızdan ötürü ölü kişilerdiniz diyor. Bedenen ölü müydüler? Hayır. Ama ruhta ölüydüler. Neden? Çünkü ruh günahtan dolayı işlerini yerine getirecek nitelikte değil. İşte buna biz benlik diyoruz değerli kardeşler. Benliğimizin doğası. Onun için bakın kutsal kitapta Korintos'a yazılan 2. mektup. 2. Korintoslar 2. bölüm. İkinci Korintoslar 2. bölüm. İkinci Korintoslar 2. bölüm bunu doğruluyor. 14. ayet. Birisi okuyabilir mi lütfen? İkinci Korintoslar 2:14. Doğal kişi, yani doğal kişi nedir? Yeniden doğmamış, Tanrı'ya inanmamış, Tanrı'yla ilişkisi olmayan kişi. Doğal kişi, bakın, Tanrı'nın ruhuyla ilgili gerçekleri kabul etmez diyor. Çünkü bunlar ona saçma gelir diyor. Neden saçma gelir? Neden saçma gelir? Çünkü o ruh, Tanrı'nın kutsal ruhu diye ifade ettiğimiz ruhla bütünleşmemiş olduğu için. Yani yeniden doğuş gerçekleşmemiş olduğu için sevgili kardeşler. Ama diyebiliriz insanın içerisinde bir arzu var mı? Var. İyi yapma arzusu var. İsteği var. Ahlaki değerler doğrultusunda yaşama arzusu içerisinde insan değerli kardeşler. Ama bu işler durumda değil. Ruh ölü. Günahtan dolayı ölü. Önceki gibi söylediğim gibi değerli kardeşler. Şimdi sizler bunu söylemediniz mi? Ya içimde bir şeyi yapmak istiyorum, iyi yapmak istiyorum ama kötü olanı yapıyorum dediğiniz dönemler oldu mu hiç? Yani bir şey yapmak istiyorsun, çok iyi bir şey yapmak istiyorsun ama o iyi şeyi yapamıyorsun, kötüyü yapıyorsun, kötü olanı yapıyorsun. Hiç böyle dediğiniz oldu mu? Hiç oldu mu böyle? Oldu, olmaz mı? Bende de çok oldu. Bakın Pavlos bunu ne kadar güzel ifade ediyor. Bakınız Romalılara yazmış olduğu mektubun 7. bölümünde. Romalılar 7, ayet 18. Romalılar 7 ayet 18. Romalılar 7 ayet 18. İçimde iyiyi yapmaya istek var ama güç yok diyor. Demek ki her kötü eylemin kaynağı nedir? Her kötü eylemin kaynağı nedir? Benlik sevgili kardeşler. Onun için Pavlos bu şekilde ifade etmesi çok doğal. Onun boğuştuğu düşman gerçekten de içindeki günahlı varlığıydı değerli kardeşler. Benlikti. Onun için insan ne yapıyor? O benliği iman ettikten sonra bastırmaya çalışıyor. Değil mi? Onu kafa üstü getirmeye çalışıyor. Bu neye benziyor biliyor musunuz? Kişinin kendi kendini boğazlayıp öldürmeye çalışması gibi. Kişi kendi kendini boğazlayıp öldürebilir mi? Öldüremez. Mümkün değil. Nasıl ki kişi kendini boğazlayıp öldüremediği gibi bizler de eski doğamızı ortadan kaldırmamız mümkün değil değerli kardeşler. Eski doğamız orada duruyor. Şimdi kişi kendini öldüremez. O zaman ne olacak? Biz onun nasıl üstesinden geleceğiz? Bir yol var mı? Evet var. Yine dönüyoruz. Nedir? İmandır. Ancak imanla bunun üstesinden gelebilirsin. Bakın, Yeşu eri ayı nasıl aldı? Dünyayı simgeleyen eri ayı nasıl aldı? Nasıl aldı eri ayı? Düşünün. Savaşarak mı aldı? Savaşarak mı aldı sevgili kardeşler? Hayır. Kafasındaki doğrulara göre hareket etmesi gerekmiyordu Yeşu'nun. Savaşması gerekmiyordu. Çünkü Tanrı ona söylemişti ne yapması ve nasıl yapması gerektiğini değerli kardeşler. Bunu 6. bölümde görüyoruz çok detaylı bir şekilde. Şehre saldırmayacaktı. Sadece kentin çevresinde ahit sandığıyla beraber günde bir kez olmak şartıyla 6 gün dolaşacaktı. Sonra da borazanları çalacaktı. Savaşmayacaktı. Ama sadece Tanrı'nın söylediklerine boyun eğmesi gerekiyor. İtaat etmesi gerekiyor. Demek ki itaat bizi başarıya götürüyor. İtaat bizi istenilen hedefe ulaştırıyor. Şimdi Yeşu kimdi? Musa'nın yanında yetişmiş bir komutan. 40 yıl Musa ile beraber savaşmayı öğrendi. Savaş taktiklerini, stratejileri en iyi bir şekilde uygulayan bir kişiydi Yeşu. Bu kadar başarılı bir insan. Bu kadar harika, savaş yönünden harika bir adam. Şunu aldığı zaman savaş tekniğini biliyorsun. Yıllarca savaşmışsın. Savaşmanın ne olduğunu biliyorsun. Geliyor sana birisi diyor ki Gideceksin, eline borazanı alacaksın. Günde bir defa dolaşacaksın 6 kez boyunca. Borazanları çalacaksın. Ne dersin bir komutan olaraktan? Aytaç, mantıklı olaraktan düşün. Sen şimdi iyi bir komutan olduğunu düşün. Ben senden örnek veriyorum. Ben öbürlerin adlarını çok kullandım. Biraz da senin adını kullanayım. Aytaç olaraktan. Şimdi bak, düşün. İyi bir komutansın. Savaşmayı biliyorsun. Taktikleri biliyorsun. Stratejiyi biliyorsun. Sana diyorlar ki alacaksın kardeşim eline borazanı. Şehrin etrafında her gün bir kez olmak şekilde dolaşacaksın 6 gün boyunca. Öttüreceksin borazanı, surlar yıkılacak, gireceksin içeriye. Ne gelir aklına senin? Ulan git işine be dersin, kafayı mı yedin? Değil mi? Böyle yaparız. Türkçede biz böyle yapıyoruz. Değil mi? Kafayı mı yedin sen? Ya sen ne demek istiyorsun ya? Ben komutanım be. Yıllardır Musa'nın yanında yetişmişim. Uzmanım ben, uzmanlaşmışım. Hadi git işine diyebilirdi ama demedi. İlginç. Koskocaman bir komutan ona itaat etmedi. Kendi doğrularına itaat etmedi. Bilgisine dayanmadı. Neden biliyor musunuz? Bakın Yeşu 5. bölüme giderseniz orada yanıtı var. Gidin Yeşu 5. bölüme, Yeşu 5'e gidin. Bakın. Şimdi biliyorsunuz orada Yeşu Eriha'ya doğru ilerlerken bir adam gördü orada. Kılıcını çekmiş bir adamı gördü ve ona yaklaştı. 13. ayete bakın, ona yaklaştı, bakın ne dedi. 13. ayet 5-13. Sen bizden misin, karşı taraftan mı? Şimdi bu neyi gösteriyor? Bizim Yeşu kendinden emin, doğrularına güvenen, yeteneklerine güvenen, stratejilere güvenen bir durumda olduğunu gösteriyor. Bu adama bu sorusu karşısında. Sen bizden misin kardeşim, söyle, karşı taraftan mı? Demek ki bu bize tamamen her şey sanki Yeşu'nun kontrolündeymiş gibi görünüyor. Bu noktaya kadar. Her şey benim yönetimim altında. Yeşu öyle görüyor bu noktaya kadar. Ama bakın, bakın değerli kardeşler. Bu adam dönüp yanıt verdiği zaman Yeşu anlıyor ki o kişi doğaüstü bir kişi. Yani aslında İsa'nın çok çok önceden bedenen göründüğü anda o. Orada Rab kendisine görünüyor. Bakın ne diyor 14. ayette. Bakın 14. ayette ne diyor. Ben Rabbin ordusunun komutanıyım. Bu ne demektir? Asıl komutan benim dedi Tanrı. Asıl komutan benim. Sen ben olmadan hiçbir şey yapamazsın. Asıl komutan benim. Savaşan benim. Hatırlayın çıkış 14'ten konuşurken size orada 14-14'te diyor ki, çıkış 14-14'te diyor ki Tanrı sizin için savaşıyor, siz sakin olun yeter. Savaşan bir Tanrı var. Bizim için savaşıyor. Komutanımız bizim çadırda değil. Komutanımız ruhu aracılığıyla bizim içimizde. Savaşan o. Değerli kardeşler. Bizler sadece ona itaat etmemiz gerekiyor. Değerli kardeşler. Bakın. Bunu ne kadar güzel İbraniler mektubu onaylıyor değerli kardeşler. İbraniler 11 ayet 30. İbraniler 11 ayet 30. Çok yaşa. Ne diyor değerli kardeşler orada? İsrailler 11. bölüm 30. ayet. İsrailler 7 gün boyunca Eriha surları içerisinde dolandılar ve sonunda imanları sayesinde ne diyor? Aytaç buldun mu? Okuyabilecek misin 30'u? Evet.
Sonunda imanlıları sayesinde surlar yıkıldı.
Surlar nasıl yıkıldı? Ne sayesinde? Ha, iman sayesinde. Bakın, demek ki savaşarak değil. İmanla yıkıldı. Bundan alacağımız ders nedir? Onu söylüyorum son olarak da. Nedir ondan alacağımız ders? Savaşarak bu dünyayı yenemeyiz. Bakın değerli kardeşler, bizim görevimiz ne biliyor musunuz? Ben her zaman şöyle diyorum. Bu dünya bir deniz olarak benzetiyorum ben. Yaşam fırtınaları, hepimiz denizin ortasında yaşam fırtınalarına boğuşuyoruz. Eğer bu dünyayı deniz olarak kabul edersek, bu yeryüzünde benim görevim ne biliyor musunuz? Denizde balık tutmaktır. Denizi temizlemek değil. Denizi Rab temizliyor. Ama Recep'e verilen sorumluluk canları Rab'be kazanmak, balık tutmak. Ben balık tutmaya devam edeceğim. Rabbin sözünü başkalarına götüreceğim. Onların kurtuluşunu sağlayacağım. Balık tutma işi Recep'e ait. Rabbin sözünü yayma işi Recep'e ait. Ama temizleme işi Rabbimize ait. Amin diyelim. Ve iki ayetle sizi baş başa bırakıyorum. İki ayetle baş başa bırakıyorum değerli kardeşler. Romalılar 8. 37. Romalılar 8 ayet 37. Ne diyor? Bizi sevenin aracılığıyla bu durumların, hangi durumların? İçerisinde bulunduğumuz durumların, her durumun üstesinden gelmeye galiplerden üstünüz diyor. Galiplerden üstünüz sevgili kardeşler. Demek ki zafer kazanmış olan Rabbin çocuklarıyız. Öyleyse Paulus'un şu sözlerini biz de haykıralım bugün. Bu sözü haykırarak birlikte buradan ayrılıp gidelim değerli kardeşler. 1. Korintoslar Mektubu 15. bölümde 57. ayet. 1. Korintoslar Mektubu 15-57. Cesaretle bunu söylememiz gerekiyor Paulus gibi. Madem ki savaşan Tanrı, zafer kazanan O, o zaman bizler de bunu haykırabiliriz. Ne diyor? Ne diyor? Bulabildin mi? Bu okuyabilecek misin? 1. Korintoslar 15-57.
Rabbimiz İsa Mesih'in aracılığıyla bizi saflığa ulaştıran Tanrı'ya şükürler olsun.
O zaman hepimiz bunu küçük bir şekilde okuyabilir miyiz? Türkçesi olanlar okusun, Almanca olanlar da Almanca okusun. Fark etmez. Hep birlikte söyleyelim bunu. Yavaş yavaş. Rabbimiz İsa Mesih aracılığıyla söyleyin. Ya Rabbimiz İsa Mesih aracılığıyla zafere ulaştıran Tanrı'ya şükürler olsun. Amin. Bizi zafere ulaştıran. Değerli kardeşler, böyle bir Rabbe ait olmak bizi sevindirsin. Bize cesaret versin. Gerçekten harika bir Rabbimiz var. Bakın, gerçekten sevgili kardeşler, ahit sandığı Şeria, Ürdün nehrinin karşı tarafına geçirildi. Nasıl geçirildi? Mucizevi bir şekilde. Şeria nehrinin karşı tarafına geçirildi. Ahit sandığı. Orada güllü güllü akan sular vardı. O korkunç sular. Sıkıntıları simgeliyor. Ama Rab o sandığın karşı tarafa geçmesini sağladı. Bugün Rab bizi de, dikkat edin, Rabbimiz İsa Mesih aracılığıyla karşı tarafa geçirecektir. Karşı tarafa geçirecektir. Eğilin yüreklerimizi ve Sami duayla kapatır. Şöyle bir 20 saniye, 25 saniye kalalım sessiz. Bakalım Rab ile aramız ne noktada, hangi noktada? Ve Rab biliyor yüreklerimizi. Thank you.